Ayrım 4, sayfa 34. İslam'a göre millet. Gerçekte din ve millet bir değildir. Birinin başka, öbürünün başka tanımı vardır. Gelin görün ki İslam'a göre dinle millet birdir. Biri neyse öbürü de odur. Millet sözcüğü Kur'an'da 15 kez geçer. Parantez içinde bakınız Bakara 120, 130, 135, Ali İmran 95, Nisa 125, Enam 61, Araf 88-89, Yusuf 37-38, İbrahim 13, Kehf 20, Nahl 123, Hac 78, Sad 7. Bunların tümünde de din anlamındadır. Örneğin bir İbrahim milleti deyimi yer alır. İbrahim dini demektir. Yahudilerin, Hristiyanların milletlerinden söz edilir. Dinleri anlatılmak istenir. Ataların milleti konu olur. Ataların dini amaçlanır. Ünlü Kur'an yorumcusu, dil bilimcisi İsfahanlı Rağıp, parantez içinde ölümü 1108, temel kaynak kitaplarından olan El Müfredat, parantez içinde Arapça, adlı kitabında şöyle der. Millet de din gibi Tanrı'nın kulları için peygamberlerinin dilleriyle Tanrı'nın güvencesinde olsunlar diye yasalaştırdığı şeyin adıdır. Dipnot. Bakınız Müfredat, M-T-L-T-L. Yalnız Rağıp, milletle din arasında şöyle bir fark bulunduğunu belirtiyor. Tanrı'nın dini deyimi var ama Tanrı'nın dini anlamında da olsa Tanrı'nın milleti deyimine rastlanmıyor. Buna karşılık falanca peygamberin milleti denebiliyor. Falanca peygamberin dini denebildiği gibi. İkisi de aynı anlamda. Kur'an Muhammed'i ve Müslümanlarını İbrahim'in milletinde yani onun dininde gösterir. Birçok yerde Muhammed'e biz yalnızca İbrahim'in milletine bağlıyız denmesi gerektiği de bildirilir. Parantez içinde bakınız Bakara 135. Ayrıca İbrahim'in milletinden, parantez içinde dininden uzaklaşmayı bir beyinsizlik olarak niteler Kur'an. Parantez içinde bakınız Bakara 130. Buna uyarak Müslüman Türkler de kendilerini İbrahim milletinden saymışlardır. Atatürk'ün Türk toplumunu gerçek anlamıyla millet, parantez içinde ulus, yapma yoluna gittiği dönemlere değin bu ülkede İbrahim'in milletinde mi İbrahim milletindenim denmesi gerektiği söylenmiştir herkese. Selçuklularda, Osmanlılarda böyle olmuştur hep. Çocuklara ders verilirken din, parantezle İslam ve millet bir midir, ayrı mıdır diye sorulmuş, cevabının birdir olması gerektiği anlatılmıştır. Bu soru ve cevap ilmuhallerde de yer almıştır. İstenen karşılık alınmayınca dersten ve sınıftan geçirilmemiştir öğrenciler. Bugün din öğrenimi veren okullarda, Kur'an kurslarında dinle milletin bir olduğunun, Müslüman olan her Türk'ün de İbrahim milletinden olduğunun öğretildiğinden kuşku duyulmasın hiç. Dahası laik sayılan okullardaki din ve ahlak derslerinde de bunun böyle öğretildiğine kuşku yok. Çünkü Kur'an öğretiliyor, hadis öğretiliyor, fıkıh öğretiliyor. Bunların hepsinde de bu böyle. Gerçekte Araplardan başkalarının kendilerini Müslüman saymaları şaşırtıcı bir olaydır. Ne denli yorumlar yapılırsa yapılsın, gerçek o ki Kur'an yalnızca Araplara seslenir. Araplardan başkasını muhatap almamıştır. Ayetlerin açık anlatımları buna tanıktır. Dahası Kur'an başlangıçta Arapların tümüne de seslenmemiştir. Enam suresinin 92. ve Şura suresinin 7. ayetlerine göre Kur'an'ın seslendiği kesim Mekke ve çevresidir. Bu ayetlerin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı şöyledir. Bu indirdiğimiz, parantez içinde Kur'an, kendinden öncekileri doğrulayan, Mekkelileri ve etrafındakileri uyaran mübarek kitaptır. Ahirete inananlar buna inanırlar. Namazlarına da devam ederler. Parantez içinde Enam suresi ayet 92. Ey Muhammed! Böylece şehirlerin anısı olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarman, şüphe götürmeyen toplanma günüyle uyarman için sana Arapça okunan bir kitap vahyettik. İnsanların bir takımı cennete, bir takımı da çılgın alevli cehenneme girer. Parantez içinde Şura suresi ayet 7. Öyleyken Araplardan başkalarının Müslüman olmalarına şaşılmaz mı? Fetihler olmasaydı bu şaşırtısı durup belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Türklerin Müslümanlığı ayrıca üzerinde durulacak bir durum. Muhammed'in ve Arapların Türklere nasıl baktıklarını değerli aydın bilim adamı Profesör Doktor İlhan Ersel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler adlı kitabında çok açık ve seçik biçimde dile getirmiştir. Kur'an'da İslam'ın bütününde dinle millet, daha doğrusu İslam şeriatıyla millet eş anlamlı olunca dinci kesimin milliliklerinin ne anlama geldiğini anlamak zor olmasa gerek. Ülkemizdeki İslamcıların milli görüşü Türk toplumunun ulusal görüşü değildir. Şeriatçı görüştür. Buna hiç kuşku yok. Bu görüşün sahiplerine hangi millettensiniz diye sorulduğunda eğer çekindikleri bir an yoksa, ortamı elverişli buluyorlarsa kesinlikle şu karşılığı vereceklerdir. İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. Bu arada Türk ve İslam sentezcilerine ne denir, ne denebilir? İbne Doğru, 9 Temmuz 1989, yıl 3, sayı 28. Kurban. Adem'in iki oğlu vardır. Kabil ve Habil. Birincisi çiftçi, ikincisi de koyun çobanıdır. Efendiye, yani Tanrı'ya birer kurban sunma yoluna giderler. Çiftçinin kurbanı ne olabilir? Kuşkusuz tarım ürünlerinden. Ve çiftçi bu tür bir kurban sunar. Çobansa sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından getirip koyar. Tanrı çobanın kurbanına bakar. Yani kabul ettiğini gösterir bu kurbanı. Çiftçininkine ise hiç bakmaz. Yani bu kurbanı kabul etmediğini belli eder. Bu hikayenin anlatıldığı Tevrat'ta daha sonra duruma içerleyen çiftçinin, parantez içinde Kabil'in, kardeşi çobanı, parantez içinde Habil'i, öldürerek hıncını aldığı yazılır. Parantez içinde Tevrat, Tekvin, Bab 4, 1-7. Tanrı her kurbanı kabul etmez. İyi ama Efendi Tanrı zavallı çiftçinin sunduğunu niye kabul etmemiştir? Anlatılmak istenen şu olmalı. Birincisi, çiftçinin kurban olarak sunduğu tarım ürünü belki de turfanda, yani ilk yetişen türden değildi. Oysa kutsal kitapta Efendi Tanrı'nın hep turfanda türünden ürün istediği işlenir. Parantez içinde Tevrat çıkış Bab 22-29, Bab 23-16-19, Sayılar Bab 18-12, Süleyman'ın meseleleri Bab 3-9, Efendi Tanrı'nın beğendiği bu. Ayrıca Kabil'in, parantez içinde çiftçinin, sunduğu kan değildi. Oysa Efendi Tanrı daha çok kanı sever. Sunulan kurbanın da daha çok kan olmasını ister. İslam'a da bu geçmiştir. Dahası kurbanda kan dökülmesi vazgeçilmeyecek bir koşuldur. O denli ki tüm fıkıh kitaplarında anlatıldığına göre kan akıtılmazsa kurban caiz olmaz. Kurban bayramındaki kurban şöyle tanımlanır. Koşullarının oluşması durumunda Tanrı yakınlığını sağlamak amacıyla belirli günlerde, belirli yaşta kesilen, parantez içinde yani kanı akıtılan, belirli hayvandır. Dipnot, Dürer, Kitab-ül Udhiyye, 1-265 ve öteki fıkıh kitapları. Kurbanda kan temel amaç olduğu için haç sırasında sunulan kurbanlardan kiminin bir adı da kan anlamına gelen demdir. Parantez içinde fıkıh kitapları cinayetler bölümü. Sonra Efendi Tanrı kendisine sunulan kurbanın özürsüz olmasını ister. Bu da İslam'a geçmiştir. Parantez içinde fıkıh kitapları Udhiyye bölümü. Kurban en iyisinden olmalıdır. Yine Efendi Tanrı sunulan kurban ilk doğanlardan olursa daha çok beğenir. Tevrat'ta bu da özellikle anlatılır. Parantez içinde Tevrat çıkış Bab 13 1, 12, 13, 15, Bab 22, 29-30, Bab 34, 19, Levililer 27, 26, Sayılar Bab 3, 13, 8, 16, 17, 18, 15, 17, Tesniye Bab 15, 19. Kabil'in kurbanının neden kabul edilmediği ve Habil'inkinin neden kabul edildiği İncil'de ise şöyle anlatılır. Habil, Tanrı'ya Kabil'den daha iyi kurban sundu. Parantez içinde İncil, İbraniler 11-4. Demek ki Efendi Tanrı'nın istediği koşullara uygun olan kurban, Habil'in kurbanıydı. Kan vardı. Kurban en iyisindendi ve de ilk doğandı. Her adımda kurban. Anadolu'da yeni evlenen çiftlere kurban kesilir. Çiftler kurbanın üzerinden atlarlar. Kanlarını da alınlarına sürerler. Nedeni evliliklerinin mutlu geçmesi. Kan akıtmak uğur ve mutluluk anlamına geliyor. Yağmur yağmadığı zaman cuma günleri duaya çıkılır ve kurban kesilir. Yağana kadar bu olay tekrarlanır. Toplumumuzda her önemli gelişmeye kurban kesmek eski bir gelenektir. Yeni bir araba mı alındı? Hemen kurban kesilir. Araba kanın üzerinden geçer, uğur sayılır. Devlet büyükleri de kurbanla karşılanır. fabrika ve yeni iş yerleri açıldığında çocuğu olmayanların kutsal yerleri ziyaretlerinde, futbol takımlarının sezon açılışlarında. Adı üstünde. Kurban Bayramı'nda ise hayvan kesimi katliam boyutlarına ulaşır. Kurban kesmenin kökeni nerede? İslami bir gelenek mi yoksa daha eski çağlara mı uzanıyor? İbrahim ve ilk oğlu. İlk doğanın Tanrı'ya kurban edilmesi çok eski bir gelenektir. Kur'an'dan okuyalım. İşte biz ona, parantez içinde İbrahim'e, uslu bir oğlan müjdesi verdik. Parantez içinde çocuk doğup büyüdü. Çocuk kendisiyle birlikte yürüme çağına erişince, parantez içinde babası, oğulcuğum, düşümde seni kesiyor olduğumu gördüm. Bir düşün, ne dersin dedi. Oğlan da, baba, sana buyurulanı yap. O zaman Tanrı dilerse beni sabredenlerden bulursun diye karşılık verdi. İkisi de boyun eğince ve babası onu alnı üzerine yatırınca biz seslendik ona. Ey İbrahim, düşünü doğruca yerine getirdin. Biz iyi davrananları işte böyle ödüllendiririz. Apaçık bir denemeydi bu kuşkusuz. Biz kurtulmalık, parantez içinde fidye, olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. Parantez içinde Saffat Suresi ayet 101-107. Bu ayetlerde anlatılan öyküye göre özet olarak şunlar olmuş. 1. İbrahim bir çocuk istemiş Tanrı'dan. Şöyle akıllı uslu olsun ve de oğlan. 2. İbrahim'in dileği kabul edilmiş bir... Bu ayetlerde anlatılan öyküye göre özet olarak şunlar olmuş. 1. İbrahim bir çocuk istemiş Tanrı'dan. Şöyle akıllı uslu olsun ve de oğlan. 2. İbrahim'in dileği kabul edilmiş bir oğul olmuş. Ne var ki bu ilk oğlanı kurban olarak kesmesi gerekmiş. Çünkü Tanrı'dan öyle buyruk almış hem de düşünde. 4. Oğlan biraz büyüyünce babası düşünü açmış. Oğlan da kesileceğini ama bunun bir Tanrı buyruğu olduğunu anlayınca babasına buyurulanı çekinmeden yapmasını söylemiş. Ve İbrahim kesmek için oğlanı yüzü üstüne yatırmış. Kesecek. 6. İşte tam o sırada Tanrı İbrahim diye başlamış seslenmeye. Oğlunu kesmemesini bildirmiş. Düşünde gördüğüne bağlı kaldığını, sadakat gösterdiğini anlatmış. Bu bir denemeydi. Seni denedik demiş. 7. Ve de parantez içinde kuşkusuz gökten bir kurbanlık göndermiş. Bir büyük kurbanlık. Sorular sorular. İbrahim çocuğunu kurban etmek, kesmek için bir düşü nasıl kanıt saymış? Bunun Tanrı'dan olabileceğini nasıl, daha doğrusu niçin düşünmüş? Bu oğlanı bir armağan olarak veren Tanrı ise nasıl olur da yatırıp kesmesini buyurur? Böyle armağan olur mu? Tanrı'nın amacı armağan vermek mi, cinayet işletmek? Öz çocuğunu kestirerek sonsuz acılara gömmek mi? Diye neden düşünmemiş? Burada olduğu gibi başka konularda da Kur'an'da Tanrı'nın insanları denediğinden söz edilir. Tanrı'nın denemeleri kime karşı niçin? Bir şey öğrenmeye ya da kanıtlamaya gereksinimi mi var? Bir başka kişi de düşünde gördüğünü bir kanıt sayarak İbrahim'in tutumunu gösterirse ne olur? İbrahim'in öyküsüyle buna yol açmış olmuyor mu? Hemen belirtmeli ki bu yola giden Müslümanlara da rastlanmıştır. Tanrı İbrahim'e düşte olsa oğlunu kesmesini gerçekten buyurmuş da sonradan buyruğunu geri mi almıştır? Böyleyse tanrılıkla bağdaşır mı bu? Tanrı İbrahim'e çocuğunu kestirmeyeceğini bildirirken oğlanın yerine bir kurtulmalığa, parantezinde fidyeye neden gerek görmüş? Bir başka canlıyı kurban etmek niye? Ya da bunun için bir kurbanlık yaratıp göndermek? Akla gelebilen ama karşılıksız kalan sorulardır bunlar. Ayetlerden anlaşılan o ki ilk doğan oğlanın Tanrı'ya kurban edilmesi biçimindeki eski inancın bir yansıması var burada. Kur'an'daki öykünün kaynağı kuşkusuz Yahudi kaynakları ve en başta da Tevrat. Aynı öykü Tevrat'tan da anlatılır. Mal anlayışının yansıması. İbrahim çocuğunu kurban olarak sunmaya götürmesinden söz edilmesi bir durumu daha yansıtır. Bu dinlerde insan kimi durumlarda maldır. Örneğin köle, sahibinin malıdır. Karı kocanın malıdır. Çocuk da özellikle babanın malıdır. İbrahim'e çocuğunu kurban etme yetkisinin verilmesi bundan. Muhammed, ben iki kurbanlığın oğluyum. Muhammed'in böyle dediği aktarılır ve yorumlanır ki kurbanlıklardan biri İbrahim'in oğlu İsmail'di, öbürü de Muhammed'in babası Abdullah. Dipnot, Acluni, Keşful Hafa, Arapça 1985, 1 Taksim 230, Hadis No. 606, Ayrıca bakınız tefsirler, örneğin Ferrazi 26 Taksim 152. İlin görür ki bir terslik var gibi. İbrahim'in oğlu Tevrat'taki ve Kur'an'daki efendi, parantezine Rab, Tanrı için adanmışken, Muhammed'in babası Abdullah, Müslümanların put saydıkları Hubel için adanmıştı. Dipnot: İbnül Kelbi, Kitab-ül Esmam, Tahkik, Ahmet Zeki Paşa, Ankara 1969. Arapçası S18, Türkçesi Putlar Kitabı, İlahiyat Yayınları, çeviri Beyza Düşüngen, S36. Yani peygamberin babası bir put için kurban olarak adanmış ve bu adama putlara karşı gösterile gelmiş olan Muhammedce de benimsenmiş. Aslında bunda bir terslik yok. Put denen Hubel gerçekte El Baal anlamındadır. Yani Fenikelilerin en büyük ve en ünlü tanrısı Baal, Mezopotamya'da ve Araplar içinde son derece yaygın bir tapınma alanı bulan tanınan Baal'ın anlamı da efendidir. Şu demek oluyor: Tevrat'ın ve Kur'an'ın tanrısı nasıl efendi, pandişinde Rab niteliğini taşıyorsa, bunlara kaynaklık eden Baal da bu nitelikteydi. Not: Doktor Muhammed Abdülmuhit Han, El-Esatirul Arabiye Kablel İslam, Arapça Kahire 1937, S114 ve öteki tefsirler. Demek ki babasının Baal'a, pandişinde Hubel'e, kurban olarak adanmışlığını Muhammed'in benimsemesinde gerçekte bir terslik yok. Kendi tanrısıyla bu tanrı arasında bir fark olmadığı için. Her nedenle fark varmış gibi gösteriliyor olsa da, peki Muhammed'in babasının kurban olarak adanması olayı nedir? Muhammed'in babası kurbanlık. Anlatılanlara göre şöyle olmuş: Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip, 10 tane oğlu olursa birini tanrıya kurban edeceğini söyleyerek adakta bulunur. Sonra 10 oğlu olmuştur. Oğulları gelişme dönemine girince durumu bildirir onlara: andım, adağımdır, içinizden birini kurban olarak keseceğim. Hepsini toplar Kabe'ye, Hubel'in önüne götürür. 10 tane okun üzerine 10 oğlunun adını yazar ve Muhammed'in babası Abdullah'ın adının yazılı bulunduğu ok çıkar sonunda. Kurbanlık Abdullah'tır. Kurban yeri olan İsab ve Naile adlı putların yanına götürülür. Abdülmuttalip bıçağı eline almıştır. Şakası yok, kesecek oğlunu. Ama sonunda kabilesinden kişiler onu bu işten vazgeçirirler. Bir takım öneriler geliştirerek. Sonunda devenin başına çorap örerler. Abdullah'ın yerine deve kurban edilir. Dipnot: İbn İshak Es-Sire Tahkik, Muhammed Hamidullah Arapça, Konya 1981, S10-18, Fıkra 16-22, İbn Hişam Es-Sire, 1 Taksim 50, Beyza Düşüngen Putlar Kitabı S75, Not 190. Yine anlatıldığına göre Abdülmuttalib'in adağı Zemzem Kuyusu'nu kazma sırasında olmuş. Abdülmuttalip kurbanlık olan oğlunu keseceği sırada kendisine, Tanrı'nı razı et de oğlunun yerine deve kurban edilmesini kabul etsin, demişler. Sonra öyle olmuş ve adam 100 deve kurban ederek işin içinden kurtulmuş. Not: Acluni 1 Taksim 230, Ferazi 26 Taksim 152 ve öteki tefsirler. Muhammed ve 100 deve kurbanlığı. Abdülmuttalip kurban olarak kestiği anlatılan 100 deveden söz edilince, Muhammed'in kestiği ve kestirdiği 100 deve aklı geliyor ister istemez. Buhari'nin de yer verdiği bir hadise göre Muhammed veda haccından 100 deve kurban olarak sunmuştu. Bunlardan büyük bir kesimini de kendi eliyle kesmişti. Kalanını damadı Ali'ye kestirmişti. Not: Buhari Es-Sahih Kitab-ül Hac Taksim 121-122, Tecrit Hadis No. 829, Müslim Es-Sahih Kitab-ül Hac Taksim 348-349, Hadis No. 1317. Muhammed'in 100 deve kurban edebilmiş olması servetinin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Yahudilerden elde ettiği ganimet olarak çokça ve çok önemli hurmalıkları da olan Muhammed çok da yoksul tanıtılır. Enes şunu anlatıyor: bir arpa ekmeği ve bir bayat yağla peygambere vardım. Peygamberin zırhı da Medine'de bir Yahudi'ye rehin olarak verilmişti. Not: Bakınız Tecrit Hadis No. 966. Yani peygamber bu denli yoksul demek istenir. Ve Muhammed'in bu yoksulluğu cami cemaatlerine de anlatılarak inananlar ağlatılır. Kurban bayramı, kurbanlıkların bayramıdır. Ve en eski çağları tanrılara kurban geleneğini yansıtır. 2000'e doğru 16 Temmuz 1989 yıl 3, sayı 29. Sünnet. Geçenlerde bir gazete birinci haber olarak yapılan sünnetlerin çoğunda çocukların zarar gördüğünü uzmanların ağzından duyuruyordu. Bir doktor arkadaşım da hiçbirinin sünnetinin cinsel yönden önemli olan sinirlerden bir kesimine zarar vermeden gerçekleştirilemediğini söylemişti. Düşündürücü bir durum. Kuşkusuz sünnetin sağlık yönünden nedenli yararlı olduğunu söyleyebilecek uzman da çıkacaktır ve çıkmıştır. Sağlığa zararlı olduğu tıp dünyasında kabul edilen, özellikle kimi hastalar için bir çeşit ölüm demek olan oruç içinde kimi doktor çok yararlıdır fetvasını vermiyor mu? Sünnet İslam'a birçok şey gibi Yahudilikten geçmedir. Yahudiliğe de eski Mısır'dan. Tevrat'ta sünnet. Tevrat'ın tekvim bölümünde şunları okuyoruz. Ve Allah İbrahim'e şöyle dedi. Sen ve senden sonra soyundan gelenler ahdimi tutacaksınız. Seninle ve senden sonra soyundan gelecek olanlarla benim aramdaki uymanız gereken sözleşme parantez içinde ahd şudur. Aranızda her erkek sünnet edilecektir. Gulfe etinizde parantez içinde yani erkeklik organının ucundaki deriyi keserek sünnet olunacaksınız. Bu sizinle benim aramdaki sözleşmenin belirtisi olacaktır. Parantez içinde Tevrat, Tekvim Bab 17:9-11. Yine burada açıklandığına göre Efendi Tanrı'nın parantez içinde Rab buyruğu odur ki çocuk 8 günlükken sünnet edilmelidir. Parantez içinde bakınız Tekvim Bab 17:12. Tevrat'ın bu açıklamasına göre Tanrı ile İbrahim ve zürriyeti arasında bir ahd yani bir sözleşme olmuştur. Sünnet de bu sözleşmenin vazgeçilmeyecek bir gereğidir. İncil'de ise sünnet gerekli görülmez ve İbrahim'in sünnetsizken imanının geçerli olduğu anımsatılır. Parantez içinde bakınız Pavlus'un Romalılara mektubu 4:9-11. İslam'da sünnet. Sünnetin hadislerde ve İslam fıkhındaki karşılığı hat, hitane ve hitanettir. Hitan, kadın ve erkek cinsel organlarında sünnet edilen yer anlamında da kullanılır. Muhammed'in şu sözü fıkıh kitaplarında yer alır. İki hıtan kavuştuğunda boy abdesti gerekli olur. Dipnot, Merginani Hidaye 1-14 ve öteki fıkıh kitapları. Muhammed'in bu sözünü güvenilir sayılan hadis kitaplarında da bulmaktayız. Örneğin Tirmizi ile Nesai'nin Es-Sünenlerinde Ahmet İbni Hanbel'in Müsned'inde de var bu hadis. Dipnot, Aculuni Keşful Hafa 1-86 Hadisno 207. İki hıtan kavuştuğunda denirken erkeğin cinsel organının sünnet edilen kesimiyle kadının cinsel organının sünnet yeri birbirine dokunduğunda demek isteniyor. Muhammed'in bu konudaki açıklaması şu biçimde de aktarılır. Erkek kadının dört kesimi, parantez içinde iki kolu ve iki bacağı arasına oturup da şey ettiği ve sünnet yeri sünnet yerine değdiği zaman boy abdesti gerekli olur. Dipnot, Buhari Es-Sahih, Kitab-ül Gusul, Taksim 28, Tecrit Hadis No 201, Müslüm Es-Sahih, Kitab-ül Hayz 88, Hadis No 349. Bu hadise göre iki sünnet yeri kavuştuğunda erkeğin menisi gelsin gelmesin, boy abdesti gerekli olur. Hanefi kesimi de bunu dayanak yapmıştır. Oysa Muhammed cinsel birleşim sırasında meni gelmediğinde yalnızca namaz abdesti almak gerektiğini de söyler. Dipnot, Tecrit Hadis No 138-139. Yukarıdaki hadislerden açıkça anlaşıldığına göre erkeğin cinsel organının sünnet yeri olduğu gibi kadının cinsel organının da sünnet yeri vardır İslam'da. Muhammed'e göre kadının sünnet olması da onurlu bir şeydir. Muhammed'in şöyle dediği hadislerde de yer alır. Sünnet erkekler için sünnettir, kadınlar içinse onurdur. Parantez içinde mekrume. Dipnot, Ahmet İbn Hanbel, Müsned 5-75. Bununla birlikte Muhammed cinsel isteği azalttığı gerekçesiyle kadın sünnet edilirken ileri gidilmesinden yana olmadığını belirtmiştir. Dipnot, İbni Davud Sünen, Kitab-ül Edeb, Taksim 179, Hadis No 5271. Muhammed ilk sünnet olan insanın İbrahim olduğunu ileri sürer. Dipnot, El-Muvatta Kitab-ı Sıfatin Nebiye Taksim 4. Yine Muhammed'in açıklamasına göre İbrahim 80 yaşındayken ve keserle sünnet olmuştur. Dipnot, Buhari Es-Sahih Kitab-ı Enbiya Taksim 8, Tecrit Hadis No 1379, Müslim Es-Sahih Kitab-ı Fedail Taksim 151, Hadis No 2370. Sünnet geleneğinin kaynağı Eski Mısır. Herodot, parantez içinde M.Ö. 490-425, yalnız Mısırlılar ve bu adeti Mısırlılardan almış olanlar sünnet olurlar diyor. Dipnot, Herodot tarihi çeviren Müntekim Ökmen, Remzi Kitabevi, İstanbul 1973, sayfa 116. Sigmund Freud, parantez içinde 1856-1939, da sünneti Musa'nın Mısırlardan aldığı görüşündedir. Musa'nın kendisinin de bir Mısırlı olduğunu düşünmekte. Dipnot, Sigmund Freud, Musa ve Tek Tanrıcılık, çeviri Erol Sivil, İstanbul 1976, S32 ve ötekiler. Sünnette kesilen Tanrı'ya armağan. Tanrı'ya, Tanrıçaya armağan sunmak için yapılırdı sünnet. Örneğin, Kibele'nin rahipleri erkeklik organlarını kökten kesip ana Tanrıçaya armağan ediyorlardı. Bir bereket verici diye inanılan Tanrı Dumuzi içinde kadınlar sünnet oluyor ve organlarından sunuyorlardı. Profesör Doktor Philip Hitti, Sami toplumlarındaki sünnet geleneğinin asıl kökeninin de bu olduğu görüşündedir. Dipnot, Hitti, Tarihu Suriye, 1958, S126. Ne var ki Sami toplumlarındaki Tanrı hem efendi hem de erkek, parantez içinde Seyyid Rab olarak düşünülmüş olduğuna göre, erkeklerden kesilen cinsel organ parçasının ona armağan edilmesinin uygunluğu tartışılabilir. Profesör Doktor Sedat Beyiz Örnek, sünnet geleneğinin Sami toplumlarında ve ilkellerde bulunduğunu yazar. Dipnot, Örnek Etnoloji Sözlüğü Sünnet, Yüzyıl 16 Eylül 1990, Yıl 1, Sayı 7, Ayrım Sonu, Sayfa 43.